Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doçent Doktor Selçuk Sılay. Selçuk Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Selçuk Hocam, şimdi programımızı az dinleyen, size daha önce denk gelmemiş dinleyenlerimiz olabilir. Kısaca ben tanıtmış olayım. Selçuk Bey üroloji uzmanım. Ancak özellikle ilgi alanı çocuk ürolojisi. Bir özel ilgi alanı da robot cerrahisi mi hocam?
Doğru, robotik cerrahi.
Robotik cerrahi.
Evet.
Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, hani böyle genel nosyona aşina olanlarımız vardır. Ancak bizim klasik olarak işte böbrek hastalıkları olarak yorumladığımız kısmın bir dahili karşılığı vardır. Nefroloji bölümü bakar. Dahiliye hekimliğinin bir üst ihtisası olarak. Bir de bunun cerrahi gerektiren durumları vardır. Böbrek ve idrar yolları, işte urogenital sisteme ait hastalıklara. Buna ait işlerin cerrahiyle alakalı kısmına bakan üroloji vardır. Ürolojinin temel olarak kaç dalı vardı Selçuk Hocam?
Ürolojinin 4-5 farklı üst branşı var diyelim. Mesela onkoloji, üro-onkoloji, kanser kısmına bakan. Endo-üroloji dediğimiz işin endoskopik kapalı yöntemle yapılan cerrahi işlemlerine bakan. Bunun haricinde androloji var. İşin hem cinsel fonksiyonu, üreme fonksiyonları bununla ilgilenen. Kadın ürolojisi son yıllarda çok daha revaçta. Kadınlarda idrar kaçırma gibi durumlarda bunların ameliyatlarıyla ilgili.
Taş var galiba.
Taş hastalıkları, fonksiyonel üroloji ve çocuk ürolojisi.
Evet, gelmek istediğim nokta burasıydı hocam. Evet. Çocuk ürolojisiydi. Öncelikli olarak Selçuk Hocam, çocuk ürolojisine niye gerek görülmüş? Yani çok fazla ürolojik problemi olan çocuk mu var ki?
Evet. Şimdi çocuk ürolojisi dediğimiz zaman aslında 0 ila 18 yaş arasındaki çocuklarda, siz de söylediniz, böbrek ve idrar yollarının rahatsızlıklarından bahsediyoruz ve bunları inceleyen bilim dalı. Hem kız çocuklarda hem erkek çocuklarda. Bunun içerisinde böbrek, idrar kanalı, mesane ve erkek ve kız çocuklarda genital bölge ile alakalı rahatsızlıklar bunun içerisine giriyor. Şimdi özellikle çocuk ürolojisinin ayrı bir branş olmasının sebebi aslında doğumsal hastalıklar. Şimdi bildiğiniz gibi ürolojideki rahatsızlıkların hemen hemen çoğu sonradan gelişen.
Evet,
örneğin
öyle.
Kanser sonradan gelişmiş.
Taş
sonradan gelişmiş. Prostat ileri yaşta gelişmiş. Fakat çocuk ürolojisindeki rahatsızlıklar doğumsal hastalıklar. Yani böbreğin doğuştan örneğin tıkanıklığı, idrar yollarının doğuştan
genişlemiş
tıkanıklığı,
olması, darlığı,
mesaneden böbreğe idrar kaçağı veya hipospadyas dediğimiz idrar deliğinin erkek çocuklarda veya peygamber sünneti dediğimiz idrar deliğinin normal olması gereken yerden daha farklı bir yerde olması. Şimdi bunlar için ayrı bir özelleşmiş bir dal tabii ki gerekiyor. Ve şu anda hem Avrupa'da hem Amerika'da ve gelişmiş ülkelerde çocuk ürolojisi ayrı bir üst ihtisas olarak yapılmakta. Ülkemizde de son 3-4 yıl içerisinde ayrı bir üst ihtisas olarak verilmeye başlanmış bulunmakta.
En çok ne görür çocuk üroloğu?
Çok güzel bir soru. Çocuk üroloji polikliniğine gelen hastalarımızın yarısından fazlası işeme problemleriyle gelir. Yani çocukların idrar kaçırması, sık idrara gitmesi, gece yatak ıslatması, idrar yolu enfeksiyonları bu gibi rahatsızlıklarla gelir. Diğer kalan yarısı ise örneğin bir kasık fıtığı. Örneğin bir hipospadyas, peygamber sünneti dediğimiz veya çocuklarda taş hastalıkları, diğer doğumsal problemlerle bize gelirler.
Ameliyat en çok ne yapıyorsunuz peki hocam?
Vallahi en sık yaptığımız ameliyat tabii burada sık görülme sıklığı fazla olan hastalıklar. Hipospadyas en sık yaptığımız ameliyatlardan birisi. Hı-hı. Haftada 2-3 tane yaparız. İnmemiş testis dediğimiz erkek çocuklarda gözüken bunu çok sık yaparız. Malum %99 Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz.
Sünnet
en sık görülen durumlardan birisi. Öte yandan böbreğin çıkış darlığı dediğimiz UPJ darlığı, üretero-pelvik bileşke darlığı ve veziko-üreteral reflü dediğimiz VUR olarak da söyleniyor. Mesaneden böbreğe idrar kaçağı olması durumu bizim özellikle yaptığımız ameliyatlara giriyor. Ama çok ekstrem ameliyatlar da var. Örneğin çocukluk çağı kanserleri, böbrek VIM sümürü dediğimiz, nöroblastom dediğimiz bunları da yapıyoruz. Doğuştan mesanenin dışarıda olması dediğimiz ekstrofi, epispadyas dediğimiz rahatsızlıklar. Bunları da sık görüyoruz. Yani çocuk üroloğu olarak sık görüyoruz.
Peki. Şimdi Selçuk Hocam, ürolojiden başladık. Çocuk ürolojisine getirdik. Çocuk ürolojisi bunları yapar. Peki özellikle sizin ilgi alanınız, hatta belki en az yapan, çok az yapılan bir iş olmasa bile az sayıda yapandan birisiniz herhalde. Robotik cerrahi.
Evet. Tabii çocuk ürolojisinde robotik cerrahi çok nadir olan bir şey. Türkiye'de bunu ilk başlatan hekimlerden birisiyiz. İlk çocuk ürolojisindeki robotik cerrahi merkezini de ekibimiz olarak biz beraber kurduk. Tabii robotik cerrahi deyince...
Bu reklam
deyince,
sayılmaz. Kurumun adını da söyleyelim isterseniz. Hastalar nasıl ulaşacağını bilsin.
Evet, yani şu an ben Medeniyet Üniversitesi'nde çocuk ürolojisi bilim dalı öğretim üyesiyim. Robotik cerrahi ameliyatlarımızı Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıyoruz. Onun haricinde mesai dışı resmi görevlendirmemiz olduğu durumlarda diğer özel hastane koşullarında da yapılabiliyor. Tabii Türkiye'de robot toplamda 30 küsür robot var. Aslında robot hocam, hiç az değil.
Önce şuradan başlasak. Robot dediğiniz ne? Yani nedir? Bildiğiniz şu hani bizim uzay filmlerindeki robotlar gibi mi bunlarda?
Evet, insanın aklına çok farklı şeyler gelebiliyor. Gençliğinde Terminator filmini izlemiş evet. olanlar veya robotla alakalı bu son dönemlerde gördüğümüz örneğin insansı robotlar böyle ters takla evet, atabilen evet, böyle bir şey insanı böyle de. Korkutan bir şey. Burada aslında şöyle... İki farklı yapı düşünün. Birincisi bir koltuk düşünün. Koltuğun önünde konsol dediğimiz yani cerrahın eliyle tutup işlem yaptığı bir joystick gibi düşünün.
Ya hocam daha
bir
kolay şey anlaşılır hale getirsek eskilerin Atari'si yenilerin
Atari'si,
PlayStation gibi bir
evet,
şey.
Evet evet aynen o şekilde. Diğer tarafta da hastamız var. Hasta hekimden yaklaşık 4-5 metre ötede duruyor. Hastanın üzerinde ise robotun kolları var. Bizim ameliyatı yaptığımız 3-4 adet kol var. Bu kollardan birisi kamerayı oluşturuyor. Diğerleri de örneğin makas gibi veya tutacak bizim disektör dediğimiz aletlerden oluşuyor. Şimdi laparoskopi dediğimiz zaman aslında dinleyicilerimiz belki biraz daha aşinadır.
Kapalı.
Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar. Evet, robotik cerrahide laparoskopinin bir başka çeşidi. Yani aynen kapalı bir ameliyat. Fakat burada aletleri hekim kendisi tutmuyor. Aletleri robotun kolları tutuyor.
Çok mu önemli hocam şimdi bu robot denilen ne olurdu?
Ne olurdu? Şimdi avantajı şu. Robot ile laparoskopinin bir kere... açık cerrahi ile kapalı cerrahiyi kıyasladığımızda hangi branş olursa olsun kapalı cerrahinin yani laparoskopik cerrahinin avantajları şunlardır. Bir, ameliyat sonrası ağrı daha az olur çünkü kas kesilmez. İkincisi hastanede yatış süresi daha az olur hastaların çünkü iyileşme süreci daha hızlı olur. Üçüncüsü komplikasyon, ameliyata bağlı kanama komplikasyonu daha az olur ve ameliyatın cinsine göre görülen komplikasyonlar daha da azalır.
Kapalı ameliyat
kapalı
makbuldür.
Ameliyat,
bunu kolay anladık. Bunda
yapılabilen durumlarda tabii ki makbuldür. Örneğin bir safra kesesi ameliyatı düşünün. Safra kesesinde siz açık cerrahi yaptığınız zaman 8 santimetrelik bir kesi var. Fakat siz bunu laparoskopi kapalı yöntemle yaptığınızda iki tane birer beşer milimetrelik delik var, iz var. O kadar. Şimdi tabii robotla laparoskopinin farkı ne dediğimiz zaman ise şöyle düşünün. Her insanda bir fizyolojik tremor dediğimiz bir şey vardır. Yani herkes elini öne doğru uzatsın. Elinize bir bakın. Kendisine en böyle hakim, kontrollü insan bile baktığında elinde ufak ufak titreme görür. İşte bu titreme robotta yok. Yani sıfır tremor, sıfır titreme. Dolayısıyla biz yaptığımız işi mükemmele yakın bir şekilde. Attığın dikişi mükemmele yakın bir şekilde atıyorsun.
Ha, istediğim yere milimetrik olarak isabet ettiriyorum. Diğerinde tabii. Yeri geldiğinde 3 milimetreye gidebilirim.
Gidebiliyor kesinlikle. Bir diğeri artikülasyon dediğimiz yani aletin manevra kabiliyeti çok daha fazla. Laparoskopi yaptığımız zaman elimizin döndüğü açı kadar döndürebiliyoruz. Örneğin 120 derece. Fakat robotik cerrahide 360 derece istediğin kadar döndürebiliyorsun. Bu da size özellikle dikiş atılan ameliyatlarda biz rekonstrüktif ameliyatlar diyoruz çok daha başarılı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Tüm dünyada yaygınlaşan bir yöntem robotik cerrahi. Ülkemizde de çok iyi robot cerrahları var. Çocuk ürolojisinde de inşallah bizle beraber önümüzdeki dönemde daha da arttığını göreceğiz.
Biraz paramedikal bir soru sorsam şimdi Selçuk Hocam. Paramedikal tıbbın yanı demek ama para deyince de aklım oraya gitti direkt. Bu robot kaç paralık bir alet ki?
Şimdi robotun kendisi 2 milyon dolarlık bir cihaz.
2 milyon dolar yani
2 milyon dolar. Tabii son dönemde doların artması alımı da biraz zorlaştırdı.
Çok alınıp satılan bir şey mi? Yani ben gidip bir özel hastane açtım. Verin bana da bir tane ip alıp gelebiliyor muyum?
Yani tabii alabilirsiniz. Bunun merkezi Amerika'da. Yaklaşık 15 yıldır üretilen bir cihaz ve 15 yıldır bir firma var. Tek oldukları için ismini de söyleyebiliriz. Intuitive denilen bir firma. Da Vinci robotun adı da Da Vinci adı verilen robot. Çünkü başka alternatif robot yok piyasada.
Niye yok? Fakat üretilemez mi? Çinlilerin aklına gelmemiş bugün.
Geldi. Bu 2017 yılına kadar aldıkları onayla patentini aldıklarından dolayı hiç kimse üretim yapamadı. Geldiğimiz noktada ise son 1-2 yıldan itibaren diğer firmalarda robot üretimine başladılar. Örneğin evet, robotik cerrahi artık başka firmalar tarafından da üretilmeye başlandı. Örneğin İtalya'da bir firma, örneğin Güney Kore'de bir firma bunu üretmeye başladı. Amerika'da alternatif bir firma var. Bunlar piyasaya yakında çıkmaya başlayacaklar ve bu şekilde kullanım daha da artacak.
Peki bunun bir sarf malzemesi var mı hocam? Yani bir kere verdik aldık, sürekli kullanabiliyor muyuz?
Sarf malzemesi de var. Bu az önce bahsettiğim kollar. Yani robotta kullandığımız bizim kollar en fazla 10 ameliyatta kullanabiliyorsunuz.
Ne oluyor? Yıpranıyor mu? Ne oluyor?
Yok. İşte bunu üreten firma sadece 10 kez kullanılmasına müsaade ediyor. Örneğin daha önce bu yoktu. Tabii Amerika'da 3-5 kez kullanırken bizim Türk hekimleri bunu 15-20 kez aynı kolu kullanabiliyorlardı. Fakat baktılar ki bu şekilde
bu bir yetenek mi yalnız, kötüye kullanım hocam?
Yani bu ihtiyaca binaen kullanım diyelim. Kötüye kullanım değil. Sonuçta sterilizasyon yapılabiliyor bunlarda.
Tamam.
Ve bu şekilde kullanım devam etti. Fakat böyle olduğu görülünce artık sadece 10 vakayla sınırlandırdı. Yani alet 10 vaka sonra kendi kendisini kilitliyor.
Sonra yenisini alıyorsunuz.
Sonra yenisini almanız gerekiyor.
Bunun maliyeti yüksek mi hocam peki?
Yani her robot kolunun tabii maliyeti var. Yaklaşık o da $1000 kadar, ama robotun yani kullandığınız enstrümanın cinsine göre değişiyor. Örneğin makas, bizim Prograsp dediğimiz örneğin prostatı tutmaya yarayan alete göre daha ucuzdur. Yani arada böyle çok minimal farklar var.
Peki. Şimdi böyle paramedikal para konularından tekrar tıbbi konulara geri dönelim
evet,
hocam.
Evet.
Genel manada şöyle 3-5 cümleyle bir toplasak, büyük ürolojisinde nerede kullanılıyor prostat? Çocuğu ayrıntılı konuşmak istiyoruz.
Robotik cerrahi genel olarak hangi branşlarda kullanılıyor
evet,
dersek
önemli.
1- Üroloji, 2- Kalp damar cerrahisi, 3- Kadın doğum ameliyatları, 4- Genel cerrahi. Genel cerrahide kolon kanserleri, tümörleri vesaire. 5 kulak burun boğaz hatta kullanmaya başladı. Onlar da özellikle baş boyun kanserlerinde daha etkili olabiliyor. Bu şekilde kullanılıyor. Fakat dünyanın geneline baktığımız zaman robotik cerrahinin kullanımının %80'den 90'ı kadarını üroloji kullanıyor. Ürolojide de hangi ameliyat? Prostat kanseri ameliyatı. Ülkemizde de herkes duymuştur. Prostat kanseri olan, rahatsızlığı olan mutlaka herkesin bir yakınında vardır. Çünkü çok sık gözüküyor bu hastalık. Ameliyat olacağı zaman onlara birkaç yöntem sunulur. Açık cerrahi, bir de robotik cerrahi. İşte robotik cerrahi özellikle prostat kanserinde etkin, komplikasyonu daha az yapılan bir cerrahi.
Peki çocuk ürolojisinde ne yaparsınız hocam siz şimdi bu robotla?
Gelelim çocuk ürolojisine. Şimdi çocuk ürolojisinde bizim sık gördüğümüz rahatsızlıklar, birincisi ne dedik? Böbreğin çıkışındaki darlık. Biz bunu nasıl tespit ediyoruz? Biz bunu anne karnında çocukta böbrekte şişlik olarak ultrason sonuç verebiliyor.
Şimdi hocam her gebelik takibinde bu bize de çok sorulan bir soru.
Evet.
Zaten antenatal hidronefros belki daha çok bizim konumuz oluyor. Bizden sonra aşırı vakaları biz size yönlendiriyoruz.
Evet.
Sık görülüyor. Hele ikinci düzey ultrasonlar yapıldığında, ayrıntılı doplerler vesaireler yapıldığında çok daha fazla söyleniyor bu durum. Buraya gelmişken şurayı bir ürolog gözüyle bir açsanız hocam. Yani ne olur da bu böbrekte genişleme olur? Anlamı ne? Ellemesek ne olur? Acil müdahale gerekir mi?
Şöyle, anne karnında bebeğinizin böbreğinde şişlik olduğu size ifade edildi.
Eminim. 7 milimdendi.
Evet,
8
yani
milimden ya da 15 milimden.
Farklı milimetreler söyleniyor. Burada yapılması gereken şu. Çok ciddi vakaları bir kenara koyuyorum. Bu %1'inden azıdır.
20 milimden sonradan bahsediyorsun
anne,
mesela.
Yok. Her iki böbrekte belirgin şişlik, mesanenin tamamen dolu olması, biz buna posterior üretral valve dediğimiz durumda rastlıyoruz.
Çıkış neredeyse tamamen.
Tamamen tıkalı. Yani bebek anne karnında çişini yapamıyor. Bu neye yol açar? Anne karnındaki sıvı miktarını azaltır ve çocuğun daha bunların çoğu yarısından fazlası anne karnında kaybedilir.
Şimdi hocam bir ufak parantez açayım ben. Evet. Normalde bebekler anne karnında işte bir kesenin içerisindedirler, bir suyun içerisindedirler. Belki dinlerken çok hoş olmayacak ama bu sıvıyı oluşturanların, bileşenlerin en önemlilerinden biri bebeğin idrarıdır.
Evet.
Çocuk işer, daha sonra bunun bir kısmını yutar, anneden gelen sıvılar vesaireler bir döngü sağlanır. Burada problem ne? Çocuk idrarı üretiyor da ama dışarıya çıkaramıyor. Amniyon sıvısını emiyor ama çıkaramıyor. Bir, sıvıyı azalttığı bir şey değil. İki, bu biriken yer geriye doğru yansıyacak artık. Ve maalesef hani bir bağırsaklarda problem olsa belki geriye tekrar çıkaracak ama mesanede olunca böbreğe doğru baskı yapacak.
Baskı yapıyor.
Sonrası hocam?
İşte bu çok nadir görülen. Aslında bunu belki de kısıtlı konuşalım, sınırlı konuşalım. Posterior uretral valve dediğimiz durumda bu çocukların dediğim gibi yarısına yakını belki anne karnında kaybedilebiliyor. Fakat bir kısmı ise ciddi başka olgularda anne karnında nadiren müdahale yapılması gerekebiliyor. Üçüncü bir kısım ise bu çocuklar doğduktan sonra müdahalelerini biz yapıyoruz. İşte
bir şekilde doğmuş, çok
evet,
şükür ölmeden
evet,
doğmuş.
Doğmuş. En sık gördüğümüz de bu. Şimdi isterseniz posterior uretral valve'den gitmeyelim de biz anne karnında, böbreğinde şişlik olan çocuklardan gidelim.
Buyurunuz.
5-6 tane sebebi vardır. Korkmasın anneler, kötü senaryodan bahsettik. Anne karnında şişlik görüldüğü zaman bunların %60'ı neredeyse geçici hidronefroz dediğimiz. Yani biz hiçbir şey yapmayız. Sadece belli aralıklarla ultrasonla bakarız ve bunun bir yılı geldiğinde çocuklarda tamamen geçtiğini görürüz.
Doğduktan sonradan bahsediyoruz.
Doğduktan sonra
ben
geçtiğini
görürüz. Ben de anne karnında 9 ay kalıyorlar. Selçuk hocam ne yaptınız?
Yok. Yani doğduktan sonrasını bahsediyoruz.
Bir kere o zaman şöyle diyelim. Anne karnındayken kadın doğumcu dedi ki arkadaş dikkatli olun, sizin böbreklerinizde bir problem var. Ki ben burada gene kendime bir şey yontmak isterim. Biz şimdi özellikle ailelerle büyük çocuğa bakıyorsak eğer ikinci çocuğun doğumuna yakın muhabbet artmaya başlar. Israrla bazı aileler işte ikili test, üçlü test yapalım yapmayalım mevzu olur ki bu konuda gerçekten tartışılması gereken bir konudur. Ama özellikle bir test vardır ki bunun konuyla alakası yok. İşte ayrıntılı ultrason denen şey. Biz bunun özellikle ve mutlaka yapılmasını isteriz. Çünkü bir kısmı gerçekten tanı konulup anne karnında müdahale edilip korunabilecek hastalıklar grubudur.
Doğru.
Ya da sizin dediğiniz gibi en azından bir sebepten dolayı hastamız Şırnak'ın bir köyünde doğacak, Şırnak'ın bir ilçesinde doğacak, doğsun bir mahsur yok ama böyle özellikle bir çocuğu ayırt etmişsek o gelsin Diyarbakır'da doğsun en azından diyoruz.
Doğru.
Bize faydası bu. Şimdi yaptırdık ikinci düzey ultrasonu. Böbreği şiş mi dendi sadece? Ne deniyor bunlara? Bir milim veriliyor mu? Bir at konabiliyor
tabii,
mu içerideyken?
Biz anteroposterior çap dediğimiz yani böbreğin
ön arkası arasındaki mesafe
genellikle belli bir seviyenin üzerindeyse biz endişe ederiz. Örneğin 20 milimetrenin üzerindeyse biz biraz daha endişe ederiz.
Son kanaat bu mu hocam? Eski yıllarda bir 15 mi 10 mu ne yapsak vardı?
Şimdi şöyle, yani bunun bir standardı yok. Ne kadar fazlaysa o kadar
kötü.
Tabii kötü. Fakat ve biz bunları takip ederiz. Takip ettiğimiz süreç içerisinde bir kere tek taraflıysa 15 milim de olsa, 20 milim de olsa, 30 milim de olsa biz
cerrahi
anne karnında düşünmeyiz. Önce bir çocuk doğsun, doğduktan sonra ultrasonuna bakalım. O zaman gerçek durumu görelim, taşısını koyalım.
Peki.
Çünkü böbrekte şişlik yapan nedenler nelerdir? Bir,
buyurunuz,
geçici hidronefroz dedik.
Doğduktan
yani,
sonra kendiliğinden evet, düzelebileceği gibi
kendiliğinden
anne karnında
düzelebilecek.
Da düzelebilir.
İkincisi böbreğin çıkışındaki darlık, UPG darlığı, üreteropelvik bileşke darlığı en sık görülen patolojik nedeni bu. Üçüncüsü veziko üreteral reflü dediğimiz durum. Yani mesaneden böbreğe idrar kaçması.
Normalde mesaneden dışarı doğru
gitmeli. Evet, yani bir başka deyişle şöyle deriz biz. Çocuk dışarıya işiyor, işerken aynı zamanda yukarıya böbreğine doğru da işiyor. Yukarıya doğru idrar kaçıyor çünkü. Dördüncüsü mega üreter dediğimiz idrar kanalının genişliği.
Bu da önünün tıkandığına mı alamet?
Evet, bu da üreter dediğimiz yani idrarı taşıyan hortumun, tüpün mesaneye idrar torbasına girdiği yerde bir darlıkla alakalı.
Ki hocam anlatıyorsunuz da anne karnında veya yeni doğmuş bir bebekte üreterin çapı kaç milimdir?
Bizim 7 milimin altında olduğunu söyleyebilirim ama her çocukta değişir.
Yani düşünün 3-5 milimlik bir şeyden bahsediyoruz
tabii,
esasında.
Tabii.
Buyurunuz.
7 milimin üzerinde olunca biz bunu mega üreter olarak adlandırıyoruz. Ve bunların haricinde çok daha nadir gözüken işte çift böbrek sistemi veya multikistik displastik böbrek dediğimiz böbreğin doğuştan kistik bir yapıyla olması var. Şimdi çocuğu doğurduk. Öyle değil mi?
Aldık. Biz
siz
diyoruz ki 15.
pediatri hekimi olarak istersiniz. Muayenesini yaptınız. Muayenesinde bir problem görmediniz. Ardından anne karnında böbreğinde şişlik olduğu ifade edilmişti. O yüzden siz dediniz ki siz çocuğunuzla beraber uygun zamanda bir ya çocuk ürolojisi hekimine ya da çocuk nefrolojisi hekimine bir başvurun dediniz.
Yok öyle demiyoruz abi, biz kendimiz takip ediyoruz
onları. Kendiniz mi takip ediyorsunuz?
İlk ultrasonları kendimiz yaptırıyoruz. 15. gün mü uygun Selçuk Hocam?
Şöyle bir kere ilk 48 saat önermiyoruz. Fizyolojik dehidratasyon dediğimiz çocuğun
sıvı eksikliğine
bir sıvı eksikliğine bağlı bir durumu var. 48. saatten sonra yapılabilir.
Yapılabilir, sıkıntı yok.
Evet. Peki. Dolayısıyla ikinci günden sonra, örneğin birinci hafta geldiklerinde topuk kanı verirken o arada yapılabilir.
Yapıldı, sonuç tek taraflı, şu kadar milim.
Tek taraflı dediler ki 15 milim, 20 milim. Biz yine de burada şuna bakıyoruz. Böbreğin etli kısmı, parenkim kısmı, yani süzen kısmı ne kadar kalınlığı, diğer tarafla bir fark var mı yok mu, buna bakıyoruz. Bu da normalse takibe devam. Yani biz erken cerrahi yaptığımız hasta sayısı çok az.
İki taraflı olanlar mı sizi ciddiyete sevk ediyor?
İki taraflı olanlar ve çok yüksek derecede olanlar bizi biraz daha endişeye sevk ediyor.
Peki.
Ve biz bu çocukları ultrasonlarla takibe devam ediyoruz. Ameliyat kararını nasıl veriyoruz Fırat Hocam? Birinci ay ultrasonunda baktık 10 milim. İkinci ay ultrasonunda baktık 15 milim. Üçüncü ay ultrasonunda baktık 20 milim.
Oo, gidişat kötü hocam.
Gidişat kötüye. Ha, diyoruz ki biz eğer bu çocuğa müdahale etmezsek böbreğin çıkışındaki darlık bu çocuğun böbreğini çürütecek.
Peki hocam 10'dan 20 milime çıktı ya, o arada böbrek zarar gördü mü? Kalıcı hasar gelişti mi?
Yani birkaç ay içerisinde belirgin bir zarar görmez. Ama
gecikme önemli değil yani.
Yani birkaç ay için önemli değil. Ama çocuk bir ultrasonunu birinci ay yaptık. İkinci ultrasonunu 2 yaşındayken yaptık. Geçmiş olsun. Yani
o böbrek neredeyse iş görmez.
Belki %50 fonksiyon gören böbrek %20'ye düşecek fonksiyonu. Belki daha aza düşecek. Tamamen afonksiyone dediğimiz duruma gelecek. O zaman böbreğin çıkışındaki darlığı düzeltmek yetmeyecek. Ne yapacağız? Böbreği tamamen çıkarmamız gerekecek.
Çok fena bir durum. Peki hocam sonra ne oldu? Takiplerde cerrahiye karar verdik.
Takiplerde böbreğin çıkışında darlığa karar verdik. Biz bunu düşündük ve bunun teşhisini koymak için...
Ultrasondan başka tetkik var mı? IVP falan bir şey mi çekeceksiniz?
Evet, yok. Yaptığımız tetkik sintigrafi. Dinamik sintigrafi dediğimiz diüretikli sintigrafi. Böbreğin süzmesini en güzel gösteren yöntem budur.
Hemen aileler sorar. Radyasyon var mı hocam? Bunda zarar
radyasyon diğer röntgenden daha azdır. Tomografiden daha azdır. Ama illaki bir miktar vardır.
Nasıl yüzünü kurtarır,
örnek olsun diye akciğer filmine bir birim radyasyon var dersek burada yaklaşık 60 birim 70 birim bir radyasyon vardır.
Ama tomografide
Tabii 150 ile 300 arasında bir radyasyon düzeyi vardır.
Peki sintigrafiyi de yaptınız hocam, ne çıktı?
Sintigrafiyi de yaptık. Böbreğin çıkışında darlık olduğunu bize söyledi. Dedi ki obstrüksiyon lehine, yani tıkanıklık lehine bir bulgu var. İşte bu zaman bizim ameliyat etmemiz gerekiyor.
Peki şimdi Selçuk Hocam müsaadenizi istiyorum. Evet. Bir tek şey sorarak ben, süre doldu, ikinci kısma kalacak ikinci kısımda.
Ameliyatı ikinci kısımda.
O ikinci kısma kaldı. Tamam. Bize ısrarla sizin söylediğiniz şey de şuydu. Beklerken de 10 milim 20 milim bir ay bekledik ya, idrar tahlili, idrar kültürü yapmıyor musunuz? Veya böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek gerekiyor mu bu hastalarda?
Tabii idrar tahlili yapıyoruz.
Yaptım, mikrop çıkarsa çok mu önemli durum?
Mikrop çıkarsa burada semptomu önemli. Ateşli bir idrar yolu iltihabı varsa evet, orada problemimiz var.
Hemen ilk yan yoldan ameliyata dönmek.
O zaman yani Ameliyata dönmemiz gerekebiliyor. Biraz işte bir komplike oluyor, dinleyicilerin kafası karışmasın ama ateşli idrar yolu iltihabını biz bu darlıkta çok fazla aslında görmeyiz. Biz bu ateşli idrar yolu iltihabını genellikle reflüde, yani mesaneden böbreğe idrar kaçağı olan durumlarda görürüz. Onu kenarda
onu
tutarak
ikinci kısımda konuşalım.
Evet.
Peki idrar tahlili ve kültürünü çocuk doktoru yapsın artık, o kadarına karışmayalım diyorsunuz anladığım kadarıyla.
Doğru, o kısmı size bırakıyoruz.
Teşekkür ediyoruz Selçuk Hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz Doçent Doktor Selçuk Sılay. Kendisi de üroloji, çocuk ürolojisi nedir, ne iş yapardan başladık. Robotik cerrahi ile yapılabilecek cerrahi müdahalelerden yola çıkarak çocuk ürolojisinin genel konularından bahsetmeye çalışıyoruz. İlk bölümde özellikle anne karnında yapılan ultrasonlarla böbreğinde şişlik olduğu ifade edilen, tam tabiri amiyane ile böyle, antenatal hidronefroz vakalarına yaklaşımdan bahsetmiş idi Selçuk Hocamız. Tetkikleri bitirdik, ameliyat kısmına geldik ama süremiz vefa etmedi. İkinci bölümde görüşmek üzere.
Robotik cerrahiden bahsedeceğiz.
İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz Doçent Doktor Selçuk Sılay. Kendisi de çocuk ürolojisi ve çocuk ürolojisinde robotik cerrahi ve uygulamalarından bahsediyor idik. Bağlantıyı ben yapıvereyim Selçuk Hocam. İlk bölümde gebelik takibi sırasında böbreklerinde şişlik olduğu ifade edilen kuzularımızın doğduktan sonra takibinden bahsettik. Bunların öncelikli olarak 2 günden sonra yapılacak ultrasonlarının lüzumu ve uygun görülmesi halinde ayda bir tekrarlanarak eğer burada bir artış söz konusu ise ya da bir parantez açarak arada ateşli idrar yolu iltihabı vesaire bir şey varsa cerrahi yönlendirilmesi uygundur dedik. Doğru. Şimdi cerrahi kısmından bahsedelim, sonra robotik cerrahi kısmından bahsedelim.
Tamam. Şimdi şöyle, böbreğin çıkışında darlık olduğunu tespit ettik, ardından ameliyat kararı verdik.
Peki.
Şunu söyleyeyim, hangi yöntemle yapılırsa yapılsın ameliyatın başarısı yaklaşık %90'dır. Bu güzel bir rakam hakikaten.
Çok şükür.
Amerika'da da yapılsa, Kanada'da da yapılsa, Avustralya'da da yapılsa,
uzayda da yapılsa,
Türkiye'de de yapılsa %10 ihtimalle, yani 10 çocuktan birinde tekrar müdahale gerekebilir.
Ha, başarısız da bu yani. Ameliyat sonucu istediğimiz sonucu alamadık, bir daha yapacağız.
Evet, bir daha tekrar yapmak gerekir.
Peki niye başarısız oluruz? Neden kaynaklanır bu durum?
Çünkü şimdi biz oraya mı? Yani siz az önce söylediniz ufak çocukta üreterin çapı ne kadardır diye 4-5 milimetrelik bir yerde bir anastomoz yapıyoruz. Yani 4-5 milimetrelik
kesip açıp
bir yerde biz belki 20 tane dikiş atıyoruz oraya. Bu attığımız dikişler iyileşirken daralarak iyileşebiliyor. Bu bünyeyle alakalı bir durum. Biz araya daralmasın diye bir tel koyuyoruz. Bu tel farklı bir yerde ise buna bağlı daralma olabilir. Genellikle çok sebebini kestiremiyoruz. Fakat %10 olasılıkla çocuklarımızda görüyoruz bunu.
Peki ameliyat nasıl bir ameliyat hocam? Çıkıştaki darlığı kesip çıkarıp sağlam yeri mi takıyorsunuz?
Birbirine? Sağlam yeri tekrar birbiriyle birleştiriyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman böbrekteki şişlik bir yıl içerisinde çoğunlukla azalarak düzeliyor. Ancak tamamen kalıcı da olabilir.
Ama en azından kötüleşmeyi engelliyor bu ameliyat.
Tabii. Kalıcı olması, böbrekteki şişliğin kalıcı olması anneyi babayı endişe ettirmesin. Burada önemli olan böbreğin süzmesidir. Böbreğin süzmesi yeterliyse bu ameliyat başarılıdır. Bunu da genellikle ameliyattan sonra birinci yıl yaptığımız sintigrafide fonksiyon kaybı var mı yok mu?
Birinci yılda.
Evet. Fonksiyon kaybı var mı yok mu bu şekilde görüyoruz. Tabii ameliyattan sonra erken dönemde ultrasonlarımızı yapıyoruz, takiplerimizi yapıyoruz.
Peki hocam ameliyatı yaptık bitti. 3-5 gün sonra taburcu ettik, takipleri yaptık, hastalık bitti diyorsunuz, bu kadar.
Yok. Ameliyattan sonra çocukların böbrek çıkışındaki darlık olan yere bir double J stent dediğimiz bir tel yerleştiriyoruz. Bu tel böbrekle mesane arasında duruyor ve bu büyük ameliyattan 2-3 hafta sonrasında biz bu teli 2 dakikalık bir işlemle çıkarıyoruz. Nasıl çıkarıyoruz? Kapalı yöntemle. Bu bir ameliyat değil aslında ama ameliyatın tamamlayıcı işlemi. İdrar yolundan kameralı ışıklı aletle giriyoruz. Teli tutuyoruz. Dışarı doğru çekiyoruz. Ondan sonra işlem bitti diyebiliriz.
Bitti diyebiliriz artık.
Evet.
Peki. İnşallah başarılı olur hikayenin sonu deyip biz de burada bırakalım o zaman Selçuk Hocam. Şimdi ilk hastalık çok önemli değil dediniz. Posterior uretral var. Çok önemli de çok nadir, koyduk kenara. UPJ darlıktan bahsettiniz.
Evet, bunun da şimdi robotik cerrahisinden isterseniz
buyurunuz
bahsedelim. Şimdi bu ameliyat 3 yöntemle yapılır. Birincisi açık cerrahi.
Açık cerrahi. Yardınız, buldunuz, kestiniz, evet, tamir ettiniz.
Tüm dünyada en sık uygulanan yöntem budur. Açık cerrahidir. Amerika'da da şu anda yaklaşık %70'i açık cerrahiyle yapılır. %30'u robotik cerrahiyle yapılıyor. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de
%98'i
belki açık. Evet, %98'i diyebiliriz. Hani bizim merkez ve birkaç hekim arkadaşımız haricinde genellikle bu işlem açık olarak yapılıyor. Açık olarak yapılması başarısı mükemmel. Hiçbir sözüm yok. Fakat gel gelelim çocuğun iyileşmesine. Benim şöyle bir durumum var diyeyim size Fırat hocam. Ben kendi çocuğumla önermeyeceğim şeyi başka çocuklara önermem. Ve hakikaten laparoskopi ve robotik cerrahinin bu hastalıkta ilerleyen dönemde altın standart olacağına inanıyorum. Buna benim inanmam değil, bilimin de tamam demesi lazım. Kanıta dayalı tıp anlamında yapılan bilimsel çalışmalarda bu yönde ilerliyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki nedir burada robotik cerrahi? Bizim hastalarımıza kattığımız şey nedir? Bir kere açık cerrahiyle yapıldığı zaman çocuğun belinde, sırtında 4-5 santimetrelik bir kesi izi oluyor. Ve burada kas kesildiği için çocuğun ameliyat sonrası ağrısı oluyor. Hastanede yatış süresi ortalama 3 gün ila 5 gün arasında değişiyor. Peki biz laparoskopi yaptığımız zaman nasıl oluyor? Ameliyattan çıktığında 3-5 milimetrelik 2-3 tane iz oluyor. Ağrımız ameliyattan sonra ilk gün kısmen olabiliyor. Bu da açık cerrahiye göre çok daha az. Ve hastalarımızın %90'ını, kendi pratiğimde de aynı şekilde, %100'e yakınını 24 saatte taburcu ediyoruz. 24 saat sonra çocuk evine gidebilecek konuma gelebiliyor. Ardından 2-3 hafta sonra telini alıyoruz, çıkarıyoruz. Yani ameliyattan sonra konforu daha yüksek. Ameliyatın başarısı açık cerrahi, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi. Üçünün başarısı aynı. Fakat laparoskopi ve robot yaptığımız zaman çocuğumuzun ağrısı, sancısı, hastane yatış süresi vesaire, bunların hepsi daha az oluyor.
Peki hocam, birinci hastalık bu dedik. Başka ne yapar robotik cerrahi?
Çocuklarda gelelim robotik cerrahinin ikinci en sık yaptığımız ameliyata, veziko-üreteral reflü cerrahisi. Veziko-üreteral reflü dediğimiz mesaneden böbreğe idrar kaçması durumu. Şimdi bu durum çoğu zaman ameliyat gerektirmemekle beraber, eğer böbrek hasarına yol açacağını düşünüyorsak o zaman çeşitli ameliyat yöntemleri hastalarımıza öneriyoruz.
Önce bir buradan kısaca bahsetsek hocam, nasıl geliştiğine, ne zarar verdiğine dair.
Şöyle, çocuklarımızın, bir kız çocuğumuz olduğunu düşünelim, 3 yaşında, 5 yaşında. Ateşli bir idrar yolu iltihabı geçirdi. Ateşten kastım 38,5 derecenin üzerinde bir ateşi var ve yapılan idrar tahlilinde de mikrop ürediğini gördük. Ve biz bunun mesanedekinden kaynaklı olduğuna kanaat getirdik. İşte bu durumda yapılması gereken mesaneden böbreğe idrar kaçak var mı yok mu, bunu araştırmak. Çünkü ateşli idrar yolu iltihabı geçiren çocukların yarısına yakınında böbreğe kaçak vardır.
En sık görülen, altta yatan problem budur.
Budur.
Normalde çünkü zordur idrar yolu iltihabı olmak.
Evet.
Mekanizma çok iyi çalışır.
Ha, idrar yolu iltihabı olur ama ateşsiz olur. Yani basit sistit dediğimiz durum olur. Fakat ateşli oluyorsa, 38-39 derece oluyorsa ve damardan antibiyotik tedavisi gereken durumlarda işte o zaman reflü var mı diye araştırmak mutlaka gerekir. Araştırdık, mesaneden böbreğe kaçak var. Bunun çeşitli dereceleri vardır Fırat hocam. Evet, 1'den 5'e kadar. Düşük dereceli olanlarda yine bir süre takip edebiliriz. Genellikle pediatrik nefrolog arkadaşlarımız takip ederler. Fakat takip edildiği esnada bir enfeksiyon daha geçirirse işte o zaman o zaman ameliyat edilmesi gerekiyor deriz. Niye? Bakın, bu niye önemli bu hastalık? Reflü. Çocuklarda böbrek yetmezliğinin en sık sebebi veziko-üreteral reflüdür.
Bir tüm bunu dünyada. Gelişimini değiştirelim hocam. Diyaliz hastalarının kaçı buradan türer?
Diyaliz hastalarının şu an mesela Türkiye'de çocuklarda diyaliz hastalarının belki yarıya yakını buradan türer diyebiliriz.
Böbrek nakli bekleyenlerin de önemli bir kısmı buradan mı kaynaklanır?
Buradan, evet.
Ya, konunun önemini böyle vurgulamış olalım diye özellikle istedim. Peki reflüyü tespit ettik hocam. Ultrasonda evre 3, evre 4, evre 5 artış var ya da iki taraflı falan. Ne yapıyorsunuz?
Şimdi biz burada öncelikle risk faktörlerini belirliyoruz. Risk faktörleri nelerdir? Birincisi çocuğun yaşı. Çocuğun yaşı ne kadar büyükse risk daha fazladır.
Risk derken kötüleşme riski anlamında
mı? Evet, yani böbrek yetmezliğine gitme riski. Şimdi reflü dedik ya, aslında böbrek yetmezliğine yol açan bir hastalık, aynı zamanda hipertansiyona da yol açabiliyor. Böbrekte skar oluşumu dediğimiz, böbrekte hasar oluşumuna da yol açabiliyor. Ve biz bu böbrek yetmezliğine gidebilecek, böbrekte hasar oluşturabilecek hastalar hangileri, bunları ayırt etmeye çalışırız. Çünkü bunu tespit edersek bunları ameliyat eder ve bu gidişatı erkenden engelleyebiliriz. Ve bu risk faktörlerimiz var bizim. 8-9 tane risk faktörümüz var. Birisi yaş.
İleri yaş kötü.
İleri yaş kötü. Örneğin 1 yaşın altında tespit ettiğimiz böbrek kaçağı durumlarında biz takip ederiz. En ileri derecede 5. dereceden böbreğe kaçak da olsa takip ederiz. Fakat 5 yaşının üzerinde tespit ettiysek o zaman işte orada bir risk faktörümüz fazladır deriz. Çünkü kendiliğinden geçme şansını artık yitirmiştir bu çocuk.
Ha, yaş ilerledikçe bu ihtimal azalıyor.
İkincisi cinsiyet. Burada kız
erkekler
çocuk...
Erkekler kötüdür kesin.
Tam tersi, kız çocuklar biraz daha sıkıntılı.
Genelde öyle çıkar.
Çünkü yani tabii çünküsünü bilemiyoruz ama kız çocuklarda şöyle düşünmek lazım. Kız çocuklar ileride anne adayı.
Evet.
Ve biz böbreğe kaçağı bir şekilde atlamışız, düzeltmemişiz. Gebelik durumuna geldikleri, yaşına geldikleri
üç
zaman
çıktı bir anda.
Bir anda bu piyelonefrit, gebelik piyelonefrit dediğimiz durum çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor.
Peki, bunu kabul ettik.
O yüzden kız çocukları biraz daha riskli. Bunun haricinde işeme problemi olan çocuklar. Yani burada tuvalet eğitimini almış çocuklardan bahsediyoruz. Ortalama 3 yaşından sonra diyelim.
Yaklaşık.
Tuvalet eğitimini almışlar. Fakat gündüz veya gece idrar kaçırmaları var. Sık idrara gitmeleri var. İşte bu çocuklarda yine böbrek hasarı oluşma riski daha fazla oluyor. Daha öncesinde böbreğinde hasar oluşmuş çocuklarda yine risk daha fazla gibi. Yani bu risk faktörlerini biz hekim olarak belirliyoruz.
Peki. Yani risk grupları da vardı. Ameliyat planladınız hocam.
Ameliyat planladık. Ameliyatın 3-4 farklı çeşidi var.
Öğrendik hocam. Açığı var, laparoskopisi var, robotiği var. Burada başka bir şey daha var hocam?
Başka bir şey daha var burada. Burada bir de endoskopik yöntem, enjeksiyon dediğimiz yöntem var. Düşük dereceli reflülerde, yani 1 ve 3. derece reflü arası dediğimiz durumlarda endoskopik enjeksiyon yapabiliyoruz.
Onları genelde ameliyat etmezdiniz ama.
Eğer antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyon geçiriyorsa
bir kabahati var peki.
Ve düşük dereceli reflüsü, düşük dereceli kaçağı varsa o zaman biz bunlara en azından endoskopik enjeksiyon öneriyoruz. Ben hastalarıma şöyle izah ediyorum. Diyorum ki nasıl çocuklarımıza koldan aşı yapıyoruz. İdrar yolundan kameralı ışıklı bir aletle girip oraya bir aşı yapıyoruz. Aslında bizim yaptığımız böbreğe kaçak olan yeri bir dolgu maddesiyle doldurup kaçağı engellemek.
Aslında hocam şimdi pek hoşunuza gider mi bu tabir bilmiyorum da hani böyle bir ürologlar için bir tabir vardır, bir meslek grubuna benzetirler.
Evet.
Hadi ben sıhhi tesisat işi diyeyim. Evet, yapılan evet. Onun gibi geldi bana sanki.
Doğru. Uygulaması kolay bir işlem. 5 dakikada uyguluyoruz.
Ha, o kadar kolay.
Ve işlemden sonra 2 saat sonra çocuğumuzu taburcu edebiliyoruz. Yani bu bir ameliyat gibi değil, endoskopik kapalı yöntemle yapılan bir idrar yolundan bir işlem. Fakat bunun başarısı sınırlı. Bunun başarısı risk faktörlerine göre değişmekle birlikte %50 ila 80 arasında değişiyor.
Peki.
Gelelim açık cerrahiye. Laparoskopik ve robotik cerrahiye. Açık laparoskopik ve robotik cerrahide ameliyat başarısı yine %90'ın üzerinde. %90-95 civarında bir yöntemle yapılabiliyor. Açık cerrahide yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ameliyattan sonra bir kere mesane açıldığı için orada dikişlerin iyileşmesi ve mesanenin toparlaması belli bir süre alıyor. Dolayısıyla ameliyattan sonra 3-4 gün kadar sonda tutuluyor. Ve bu 3-4 gün sondayla beraber aynı zamanda mesaneden böbreğe yine bir tel yerleştiriliyor. Bunun alınması ikinci bir işlem gerektiriyor. Robotik cerrahide ise bu ikisi de yok. Yani ameliyattan sonra sondayı en fazla 24 saat tutuyoruz ve ameliyattan sonra böbreğe bir tel yerleştirmiyoruz. Dolayısıyla çocuk iki kez anestezi almıyor. Tek seferde bu işlem halloluyor. Ve çocuğun konforu yine daha iyi. Kozmetik açıdan daha iyi. 4-5 santimetrelik bir kesi yok. 1 santimetre, 2 santimetrelik bir kesi var. Gibi bu avantajların hepsi robotik cerrahide var. Ve bu yavaş yavaş tüm dünyada yaygınlaşmaya başlıyor. Dediğim gibi bunu biz de hastalarımıza her hafta yapıyorum ben. Her hafta çarşamba günleri 2 adet çocuk hastamızı ameliyat ediyoruz. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir.
Oo, süper.
Fakat bu eğitimden yani bu işleme başlamadan önce 300'ün üzerinde bir laparoskopik cerrahi yaptım gene hastalarımda. Yani bu bir eğitim süreci. Önce açık cerrahiyi bileceksin. Sonra laparoskopiyi bileceksin. Ondan sonra robotik cerrahiye geçeceksin.
Buradan sonra nereye gider hocam bu işin sonu? Şöyle bir şey hayali var diye bir hap tutturacağız endoskopi olarak yansıyacak bize diye.
Yansıyacak. İnşallah yani teknolojinin inovasyonun sonu yok. Zaman içerisinde hep beraber göreceğiz. Yani inşallah hani bize gerek kalmaz diyeyim ama bizler sadece yönlendirici oluruz. Allah bütün hastalarımıza şifa versin
amin,
en önce.
Amin inşallah. Hocam şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hani birinci ricam şu. Robotik cerrahiyle yapılan şeyleri bir sayar mısınız hocam tekrar?
Çocuklarda robotik cerrahiyle yapılan şeyler birincisi böbreğin çıkışındaki darlık, UPJ darlığı. İkincisi vezikoüreterer reflü, mesaneden böbreğe idrar kaçağı. Üçüncüsü duplike sistem dediğimiz çift sistem, böbreğin çift sisteminde böbreğin yarısının alınması gereken durumlar. Bunu da sık görüyoruz. Dördüncüsü mesane büyütme ameliyatları. özellikle nörojen mesane dediğimiz, spina bifida dediğimiz grupta.
Hocam burada duralım işte. Ben hani önemlilerden evet. birini siz seçip son endikasyonu bunu anlatın diyecektim ama çocuk hekimi olarak burası bana cazip geldi. Evet. Nörojen mesane ne hocam? Mesane niye daralır, niye genişletmek istersiniz?
Nörojen mesane dediğimiz durum spina bifida dediğimiz bir rahatsızlıktan kaynaklanan.
Doğuştan yerik olan çocuklar.
Evet, doğuştan omuriliğin aşağıda bel kısmında açıklık olması durumunda görülen bir rahatsızlık. Ve bu çocuklar doğar doğmaz biliyorsunuz ameliyat ediliyorlar. Kim tarafından? Beyin cerrahları tarafından. Ve bu kesecik kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra iş bitiyor mu? Ne yazık ki bitmiyor. Böbrek, idrar yollarıyla alakalı sürekli takip gerektiriyor.
Zarar görmesi ihtimali evet. veya görmesi nedeniyle.
Nedeniyle ve bu çocuklarımız sık idrar yolu iltihabı geçirebiliyorlar. Böbreklerinde genişlemeler olabiliyor. İdrar çıkışında zorlanabiliyorlar. İşte bu çocuklarda mesane kapasitesi çok küçük olduğu zaman örneğin 5 yaşında bir kız çocuğunda mesane kapasitesi bizim ortalama 210 cc'dir.
Bunun büyükçe bir formülü var. Büyükçe bir su bardağı kadar.
Evet. Bir su bardağı kadar vardır. Fakat bu 210 cc değil de bu 70-80 cc ise ne olur? Çocuk sürekli idrar kaçırır, öyle değil mi? Çünkü bir dolu bardağın üzerine su döktüğünüzü düşünün.
Sürekli taşır.
Taşar. Ve bu nedenle bu problem olur. Öte yandan mesanenin basıncı da yüksek olur bu çocuklarda. Mesanenin basıncının yüksek olması da böbreklerde hasara yol açar.
Kaçak nedeniyle.
Evet. Ve işte bu durumlarda mesane büyütme ameliyatlarına ihtiyaç duyulabilir. İşte bu durumlarda biz öncelikle kapalı yöntemlerden birisi olan botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Botoks enjeksiyonu mesaneden yine az önce bahsettiğim gibi kameralı ışıklı aletle giriyoruz. Mesanede 30 farklı yere botulinum toksin enjeksiyonu
kasılı
yapıyoruz.
Kasılı kalmış kasları felç ederek genişletiyoruz. Peki daha sonra kasılma yeteneği tekrar geri gelecek mesela.
Zaman içerisinde gelebilir en sık sorulan sorulardan birisi. Hocam biz ne kadar
kalıcı mı bu felç?
Botulinum toksin ne kadar yapacağız? Bir kısmında yani 15 kez 20 kez yaptığımız hastalarımız da var. Bu botoks yapılmasının bir zararı yok. Önce onu söyleyeyim. Fakat özellikle blue çağına doğru yaklaşınca bu çocuklarda mesane kasları daha güçlenebiliyor, kuvvetlenebiliyor ve o zaman bu ihtiyaç zaman içerisinde ortadan kalkabiliyor. Ama bunu hasta bazında değerlendirmek lazım. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Gelelim botulinum toksininin faydalı olmadığı hastalar. Yani mesane kapasitemiz küçük, böbreklerimiz genişliyor, böbreklerde enfeksiyon oluyor ve biz tedavi edemiyoruz. İşte bunlarda mesane büyütme ameliyatları yapıyoruz. Mesane büyütme ameliyatını nasıl yapıyoruz? Bağırsağın bir kısmını alıyoruz. İleum dediğimiz bir kısmını, yani kalın bağırsaktan önceki kısım, ince bağırsakların kısmını ve bu kısımdan 15-20 santimetrelik bir kısmı çıkarıyoruz ve mesaneye yama yapıyoruz. Bu tabii çok özellikli bir ameliyat. Bu açık cerrahi olarak da yani %90'ın üzerinde, %95 belki bu şekilde yapılıyor. Hatta %99 diyeyim. Fakat robotik cerrahi bu konuda da yakın zamanda uygulanmaya başladı.
Ne yapıyorsunuz hocam?
Burada açık cerrahide çok geniş bir kesi yapılıyor. Fakat robotik cerrahide yine bir iki yerden girerek hem bağırsak anastomozu işlemini gerçekleştiriyoruz hem de mesane büyütme ameliyatını yapıyoruz.
Ama olay bu yani yama koyarak büyütme.
Mesaneyi büyütüyoruz tabii.
Kalıcı bir düzelme mi sağlıyor bu?
Kalıcı bir düzelme sağlıyor en azından böbreklerin korunması açısından. Çünkü nörojen mesanede bizim iki hedefimiz var. Birincisi böbreklerin korunması en önemli hedef. İkincisi de çocuğun kuru kalması yani idrar kaçırmaması. Bu ikisini de sağlayabiliyoruz. Öte yandan bu çocuklar özel bir hastalık grubu. Temiz aralıklı kateterizasyon dediğimiz yani mesanesini yine de boşaltması gereken hastalarımız var. Günde 4-5 kez kendileri bir sonda yardımıyla mesaneyi boşaltıyorlar. Bu şekilde takip ettiğimiz çok hasta var. Fakat yaşam kalitesini biz bu yöntemlerle bu çocuklarımızın arttırabiliyoruz.
Peki Selçuk Hocam çok teşekkür ediyoruz. Daha konuşacak çok şey vardı. Hatta
ben teşekkür ederim.
Program önce sizde başka başlıklar da düşünmüştük ama birinci başlığın yarısında kaldık gibi gözüküyor.
Evet.
Gerisini dinlemek için de söz istemiş olalım sizden burada.
İnşallah çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Tüm seyircilerimize de annelerimize babalarımıza da buradan selamlar iletiyorum. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
Teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz Doçent Doktor Selçuk Sılay. Kendisi de çocuk ürolojisi ve robotik cerrahinin kullanımına ait güzel bir sohbet yaptık. Faydalı olacağını ümit ediyoruz. Kalın sağlıcakla.